Ayrım 38, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 476. Altın Dal Filler Gölü'nde boğazın yakınında demir attı. Llewelyn hemen mürettebatı çalıştırmaya başladı. Sintineler tulumbalarla boşaltılıyor, fırtınanın gövdeye, direklere ve yelkenlere verdiği zarar onarılıyordu. Yukarılarda hala müthiş bir fırtına vardı. Gölün yüzeyinde de beyaz köpükten dalgacıklar beliriyordu. Ama boğazın iki yanındaki yüksek kayalar fırtınanın asıl gücünü azaltıyordu. Cornelius Schroeder karaya çıkmak için sabırsızlanıyordu. Altın Dal'dan ayrılmak ve acı duygularla dolu bütün kalbiyle nefret ettiği bu İngilizlerden kurtulmak istiyordu. Lord Cambray'i bir dost ve müttefik sayıyordu. Onunla konuşacak, Vincent Winterton'a karşı onur düellosunda kendisine tanıklık etmesini isteyecekti. Hollandalı küçücük kamerasında aceleyle eşyalarını topladı. İşlerine dalmış olan tayfaların ona yardım edemeyeceklerini anlayınca sandıklarını kendisi güverteye taşıdı. Giriş yerine yığdığı eşyalarının yanında durup gölün sularının üzerinden Cambray'in kıyıdaki kampına baktı. Akbaba eskiden Sir Francis'in kampının olduğu yeri seçmişti. Schroeder'in yeşil ceketlilerle saldırdığı yeri. Ağaçların arasında müthiş bir çalışma vardı. Schroeder, Cambray'in siper kazdırdığını ve başka savunma önlemleri aldığını düşündü. Ama var olmayan bir düşmana karşı siper kazmak anlamsızdı. Llewelyn tamir işleri iyice ilerleyinceye kadar gemisinden ayrılmadı. Altın Dal'ın diğer bakımlardan da güvende olmasını sağladı. Sonunda ikinci kaptanı Gawler'ı güverteye dikti ve filikaların hazırlanmasını emretti. Galli kaptan geminin yan tarafına geldiğinde Schroeder onun karşısına dikildi. ''Kaptan Llewelyn, Lord Cambray razı olduğu takdirde geminizden ayrılarak Moray Martısı'na geçmeye karar verdim.'' Llewelyn başını salladı. ''Niyetinizin bu olduğunu anlamıştım. Doğrusu Altın Dal'dan gittiğiniz zaman kimsenin gözyaşı dökeceğini sanmıyorum. Şimdi karaya çıkıp su fıçılarını nereden doldurabileceğimizi öğreneceğim. Fırtına sırasında fıçılara deniz suyu doldu. Sizi ve eşyalarınızı Cambray'in kampına götüreceğim. İşte burada bana yol için verdiğiniz para var. Başka tatsızlık çıkmaması ve sert tartışmalarla zaman kaybetmemek için parayı olduğu gibi iade ediyorum.'' Schroeder bu öneriyi küçümseyerek reddetme zevkine erişmeyi çok istiyordu. Ama dünyada bu birkaç guldenden başka parası yoktu. Llewelyn'in uzattığı yassılmış keseyi alıp istemeye istemeye, ''Hiç olmasa bu konuda bir centilmen gibi davranıyorsunuz efendim.'' dedi. ''Size minnet borcum var.'' Filikaya bindiler. Kaptan kıç tarafa gitti. Schroeder ise kendine burunda bir yer buldu. Tekne gemiden uzaklaşırken mürettebatın gülmesini ve kıç güvertesindeki subayların alaylı selamlarını görmezlikten geldi. Yolun yarısında ağaçların arasından tanıdık biri ağır ağır çıktı. Ayağında kareli eteği ve kafasında kurdeleli başlığı vardı. Güneşte kızıl sakalı ve karışık saçları göz alıyordu. İskoçyalı ellerini beline dayayarak onların yaklaşmasını seyretti. Akbaba Hollandalı'yı tanıyınca, ''İblisin dumanları tüten pisliği adına!'' diye kükredi. ''Güler yüzünüzü görmek kalbimi mutlulukla dolduruyor.'' Filika'nın burnu karaya dokunur dokunmaz Schroeder kıyıya atladı ve Akbaba'nın uzattığı elini kavradı. ''Burada olmanız beni hem şaşırttı hem de çok sevindirdi lordum.'' Schroeder'in omzunun üzerinden bakan Cambray'in gülümsemesi yayıldı. ''Ah işte bu da tapınaktan sevgili kardeşim Christopher değilse ne olayım. Hoş geldin kuzenim, Tanrı seni kutsasın.'' Llewelyn gülümsedi ve kumsala ayak basarken Cambray'in uzattığı eli sıkmak için acele de etmedi. ''Nasılsın Cambray? Trincomalee körfezindeki son görüşmemiz en önemli yerinde kesildi. Sen oradan biraz da telaşla ayrıldın.''
''Ah ama o olay çok uzun zaman önce ve başka bir ülkede oldu.'' İkimizin de böyle önemsiz ve gülünç bir meseleyi unutup affedecek kadar yüksek ruhlu olduğumuzdan eminim.
Llewelyn öfkeyle omurdandı. Benim hesabıma göre 500 sterlin ve 20 adamımın kaybı hiç de önemsiz ve gülünç bir şey sayılmaz. O eski kalleşliği hatırlamış ve bacakları o yüzden kas katı kesilmişti. Ama Cambray kolunu onun omzuna atarak usulca ''İn arka diye habito'' dedi. Llewelyn'in zıt duygularla savaştığı belliydi ama şövalyelik yeminini yatsıyamazdı. Sonunda sıktığı dişlerinin arasından ''Flumen sacrum, beni cognosco'' dedi.
''İşte gördün mü?'' Akbaba gürültülü bir kahkaha attı. ''Bu hiç de zor olmadı öyle değil mi? Belki kuzen değiliz ama İsa'nın hizmetkarı olan kardeşleriz. Öyle değil mi?
500 sterlinimi tekrar kesemde görseydim sana karşı daha kardeşi duygular besleyebilirdim.
Ah, bu borcu Martı ve bana verdiğin zarara karşılık sayıyorum.
Akbaba pelerinini geri atarak kolunun yukarısındaki koyu renk yara izini gösterdi.
Ama ben affetmeyi bilen, kalbi sevgi dolu bir adamım. Christopher, onun için de paranı alacaksın, sana söz veriyorum. 500 sterlinin her penisini ve faizini.
Lavalin kamraya soğuk bir ifadeyle gülümsedi. Kesenin ağırlığını elimde hissedinceye kadar teşekkürlerimi erteleyeceğim. Kamray Galli'nin gözlerindeki kesin ifadeyi fark etmedi. Altın dalın savaş gemilerine özgü gövdesine ve top yuvalarına tekrar bakmadı ama güçlerinin eşit olduğunu anladı. İki tekne arasında savaş çıktığı takdirde durum çok çetin olacaktı. 4 yıl önce de Trico Male Körfezi'nde de olduğu gibi.
Bu yaramaz dünyamızda hiç kimseye güvenemediğim için seni suçlayamam. Ama benimle bugün burada kıyıda yemek ye. Keseyi sana vereceğim, yemin ediyorum.
Levalin sert bir tavırla başını salladı. Konukseverliğin için teşekkür ederim ama davetini kabul ettiğim son günü iyi hatırlıyorum.
Gemimde çok iyi bir aşçım var. O benim için daha hoşuma gidecek bir yemek hazırlar. Ama karanlık basarken söz verdiğin o keseyi almak için buraya döneceğim.
Galli kaptan selam vererek filikasına döndü. Akbaba gözlerinde sinsice bir ifadeyle onun arkasından baktı. Filika gölün dibindeki tatlı su kaynağına doğru gitti.
Kamray bu süslü köpek çok ters bir adam diye omurdandı. Yanında duran Schroeder de başıyla onayladı. Öyle berbat birinden kurtulduğuma hiç bu kadar sevinmemiştim. Burada durduğum ve şimdi yaptığım gibi dostluğunuza sığındığım için de öyle.
Akbaba Hollandalı'ya kurnazca baktı.
Bu bakımdan benden üstün sayılırsınız efendim. Gerçekten de burada ne işiniz var? Size dostluğumuz adına nasıl yardım edebilirim?
Schroeder sizinle rahatça nerede konuşabiliriz diye sordu.
Kamray şurada eski dostum ve silah arkadaşım diyerek Schroeder'i korudaki kulübesine götürdü.
Bir maşrapayı yarısına kadar viskiyle doldurdu.
Şimdi anlatın bakalım neden artık Ümit Burnu'ndaki garnizonun komutanı değilsiniz?
Sizinle açık konuşacağım lordum. Başım büyük belada. Vali Van de Velde beni işlemediğim bir cinayetle suçluyor. Valinin bana karşı olan düşmanlık ve hasetinin bir saplantı haline geldiğini siz de biliyorsunuz.
Schroeder bu açıklamayı yaparken Akbaba ihtiyatla başını salladı. Henüz taraf tutmuyordu. Lütfen devam edin.
10 gün önce şirketin bahçıvanı ve celladı valinin karısını hayvanca bir ihtiras ve istek yüzünden geçirdiği kriz sonucu öldürdü.
Kamray aman tanrım diye bağırdı. Yavaş can, onun deli olduğunu biliyordum. Gözlerinden belliydi. Saçma sapan konuşan bir manyaktı. Ama kadının öldürülmesine üzüldüm. Küçük, nefis bir kurabiyeydi o. Göğüslerine bakarken bayağı heyecanlanıyordum.
Van de Velde beni bu iğrenç cinayeti işlemekle suçladı. Beni hapse atıp germe makinesinde işkence yaptırmasına fırsat vermeden ilk bulduğum gemiyle kaçtım. Lavalin beni doğuya götüreceğini söyledi. Orada Afrika'nın boynuzunda Prester'la Büyük Moğol arasındaki savaşta hizmet etmeye karar verdim. Kamray'ın gözleri parladı. Savaş sözcüğünü duyunca taburesini öne doğru eğildi. Çarpışma alanında kan kokusunu alan bir sırtlan gibi. Artık Sir Francis'in bir türlü ele geçiremediği hazinesini bulabilmek için yerleri kazmaktan bıkmıştı. Ambarlarını daha kolay yoldan hazinelerle doldurma fikri hoşuna gitmişti. Ama bu üstün pozlar takınarak övünmeye meraklı olan adama henüz ne kadar hevesli olduğunu belli etmeyecekti. Duygulu ve anlayışlı bir tavırla Hollandalı'ya hak veriyormuş gibi konuştu.
Durumunuzu çok iyi anlıyorum. Size mümkün olan her şekilde yardım edeceğim. Bundan emin olabilirsiniz.
Kafasında düşünceler birbirini kovalıyordu. Akbaba Schroeder'in heyecanla reddettiği cinayetin asıl suçlusu olduğunu sezmişti.
Ama suçlu ya da değil, Hollandalı artık bir kanun kaçağıydı. Kendini Kamray'ın ellerine bırakıyordu.
Akbaba Schroeder'in nasıl bir savaşçı olduğunu gözleriyle görmüştü. Tam emrinde çalışacak harika bir cengaverdi o. Özellikle işlediği suç ve kanlı elleri yüzünden tamamıyla Kamray'ın pençesinde olacaktı. Hollandalı bir kaçak ve bir katildi. Onun için de artık ahlak konusunda fazla titizlik edemeyecekti. Akbaba çok memnundu ama bunu belli etmeyerek albayın elini güçle ve dostça bir tavırla sıktı.
''Bana güvenebilirsiniz dostum. Şimdi size nasıl yardım edebilirim?''
''Kaderimi sizinkine bağlamak istiyorum, adamınız olmayı.''
ve ben de bunu memnunlukla karşılıyorum. Cambrai kızıl sakal ve bıyığının arasından dişlerini göstererek içtenlikle ve sevinçle gülümsedi. Kendine bir av köpeği bulmuştu. Belki Hollandalı fazla zeki değildi ama yine de çok korkusuz ve gözü pek bir adamdı. Schroeder buna karşılık bana bir iyilikte bulunmanızı istiyorum dedi. Akbaba dostça bir tavırla albayın omzuna koyduğu elini çekti. Gözlerinde ihtiyatlı bir ifade belirdi. Böyle güzel bir hediyenin bir bedeli olacağını bilmeliydim diye düşündü. Sonra sordu, bir iyilik mi? Altın Dal gemisinde bana çok adice ve kötü davrandılar. Gemi subaylarından biri hazard oyununda hile yapıp benden çok fazla para aldı. Kaptan Levalin'li adamları beni aşağılayarak hakaret ettiler. Bu yetmiyormuş gibi oyunda hile yapan adam beni düelloya da davet etti. Ama gemide hiç kimse tanığım olmaya yanaşmadı. Levalin şerefime sürülen lekeyi temizlememe karaya çıkıncaya kadar izin vermedi. Cambrai sözün nereye varacağını anladığından kuşkuları kaybolmaya başlamıştı.
Lütfen devam edin.
Bu olayda tanığım olmayı kabul ederseniz şeref ve minnet duyarım.
Benden bütün istediğiniz bu mu?
Akbaba her şeyin bu kadar kolay olmasına inanamıyordu. Bu olaydan neler kazanabileceğini anlamaya başlamıştı bile. Levalin'e 500 sterlinini ödemeye söz vermişti. Bu parayı kaptana verecekti ama keseyi ondan geri alabileceğinden emin olduktan sonra... Tabii o arada olabilirse başka şeyler de ele geçirecekti. Akbaba gölün sularının ilerisine baktı. Altın Dal oraya demirlemişti. Güçlü savaş gemisine benzeyen bu tekneyi filosuna katabildiği takdirde Doğu Okyanuslarında başkalarının kolay kolay elde edemeyecekleri bir güce sahip olacaktı. Bu iki gemiyle Büyük Boynuz'un açıklarında Schroeder'in devam ettiğini kesinlikle söylediği savaş sırasında kim bilir eline ne ganimetler geçecekti. Cambrai Hollandalı'ya, ''Sizin için tanıklık etmek bana zevk ve şeref verecek.'' dedi. ''Size meydan okuyan o alçan adını bana söyleyin. Onunla hemen düello yapmanızı sağlayacağım.'' Levalin akşam yemeği saatinde tekrar kıyıya çıktığı zaman yanında iki subay ve 12 de gemicisi vardı. Hepsi kılıçlarını ve tabancalarını kuşanmışlardı. Cambrai onu karşılamak için kumsala inmişti.
''Söz verdiğim kese hazır sevgili Christopher.'' Fakir kulübeme gelip sevgi dolu dostluğumuzun şerefine ve bir arada geçirdiğimiz güzel günlerinin anısına benimle birlikte bir içki iç. Ama önce beni bu iki centilmeninle tanıştırır mısın?
Gemimin ikinci kaptanı Bay Arnold Fowler birbirlerine selam verdiler. Bu da üçüncü kaptanım Vincent Winterton, patronum Vicont Winterton'ın oğlu.
Cambrai duyduğuma göre hazardda deneyimli ve zar atmakta da usta biriymiş diyerek Vincent'a güldü. Genç adam tam elini Akbaba'ya uzatırken geri çekti.
Soğuk bir tavırla, ''Özür dilerim efendim ama bu sözlerle ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu.
''Sadece şunu, Albay Schroeder onun için tanıklık etmemi istedi. Bana kendi tanığınızın kim olduğunu söylemek lütfunda bulunur musunuz?''
Levelin hemen söze karıştı. ''Bay Winterton'a tanıklık etme şerefi bana verildi.''
''Öyle mi? O halde seninle konuşmamız gereken çok şey var sevgili Christopher. Lütfen peşimden gel. Ama Bay Winterton'dan söz edeceğimiz için onun burada kumsalda kalması iyi olur.''
Levalin Akbaba'yı izleyerek kulübeye gitti. Cambrai'nin işaret ettiği tabureye oturdu.
''Hayat suyundan biraz ister misin?''
Levalin başını salladı.
''Hayır, teşekkür ederim. Konuya girelim.'' ''Sen hep aceleci ve inatçısındır.''
Akbaba maşrapasını doldurarak içkiden bir yudum aldı. Dudaklarını şapırdattı ve elinin tersiyle bıyığını sildi.
''Neden yoksun kaldığının farkında değilsin. Bütün adaların en güzel viskisi bu. Ama al, bu senin.''
Lavalin'e doğru masa görevini yapan fıçının üzerinden ağır bir keseyi kaydırdı. Galli alıp düşünceli bir tavırla elinde tarttı.
''Akbaba istersen say.'' diye önerdi. ''Bundan alınmam.''
Levelin fıçının üzerine altın paraları dikkatle dizerken Akbaba arkasına yaslandı ve gülerek onu seyretti. Maşrapasındaki içkisini yudumluyordu.
500 ve 50 de faiz. Çok teşekkür ederim.
Galli'nin yüzündeki ifade yumuşamıştı.
Cambrai senin sevgi ve dostluğunu kazanmak için ödenen az bir bedel diye yanıt verdi. Ama şimdi diğer konuya gelelim. Sana söylediğim gibi Albay Schroeder için tanıklık edeceğim.
Levalin başını salladı. ''Ben de Bay Winterton için. Schroeder özür dilesin. Bay Winterton bunu kabule hazır.''
''Christopher, benim çocuğun özür dilemeyeceğini sen de biliyorsun. Korkarım bu köpek yavruları düello edecekler.''
''Galli silahları siz seçeceksiniz.'' dedi. ''20 adımdan tabanca diyelim mi?''
''Öyle bir şey demeyeceğiz. Benim adam kılıç istiyor.'' Pekala kabul, yer ve saat.
Bu kararı sana bırakıyorum.
Gövde ve direklerin tamir edilmesi gerekiyor. Fırtına sırasında zarar gördük. Bay Winterton'ın bütün bunlara yardım etmesi için gemide bulunması şart. Onun için 3 gün sonra, şafak zamanı kumsalda. Sence uygun mu?
Akbaba bu öneriyi düşünürken sakalını çekiştirdi. Düşündüğü hazırlıkları yapabilmek için birkaç gün gerekiyordu. 3 günlük bir süre onun için uygundu.
Cambrai sonunda kabul dedi.
Evelyn hemen ayağa kalkarak keseyi ceketinin cebine soktu.
Cambrai, sana demin ikram etmek istediğim içkiyi şimdi içmez misin Christopher diye sordu.
Ama Galli yine başını hayır der gibi salladı.
Sana söyledim, gemimde yapmam gereken çok iş var.
Akbaba Levalin'in kumsala inerek Filika'ya binmesini seyretti. Kaptanla Winterton altın dalın demirli olduğu yere giderlerken heyecanlı heyecanlı konuşmaya başladılar.
Genç Winterton bir sürprizle karşılaşacak. Hollandalıyı elinde kılıçla hiç görmediği belli. Yoksa silah seçimini böyle ona bırakmazdı.
Maşrapasının dibinde kalan viskiyi içerek tekrar güldü.
Bakalım Christopher Levalin'e de bir sürpriz hazırlayabilecek miyiz?
Maşrapayı fıçıya vurarak böğürürcesine bağırdı.
Bay Bowles'u bana yollayın, çabuk olun.
Sam Bowles o alkavukça bir tavırla içeri girdi. Dövülmüş bir köpek gibi bütün vücudunu oynatıyor, akbabaya yaltaklanıyordu. Ama gözlerinde soğuk ve kurnazca bir ifade vardı.
Sami oğlum.
Cambrai Porsu'nun koluna canını acıtacak bir güçle vurdu. Ama Sam Bowles hala gülümsüyordu.
Sana bir görev vereceğim, bunun hoşuna gideceğinden eminim. Beni iyi dinle.
Sam Bowles akbabanın karşısına oturdu. Onun emirlerinin hiçbirini kaçırmak istemiyormuş gibi başını yana eğdi. Cambrai planını açıklarken bir iki defa soru sordu ya da neşe ve hayranlıkla güldü.
Sami oğlum, sen her zaman kendi gemin olmasını istedin. İşte sana fırsat. Bana iyi hizmet edersen istediğine kavuşursun. Kaptan Samuel Bowles. Kulağına nasıl geliyor?
Sam Bowles başıyla selam verdi.
Kulağıma çok hoş geliyor sayın lordum. Sizi düş kırıklığına uğratmayacağım.
Cambrai, evet, tabii uğratmayacaksın diyerek başını salladı. Ya da sadece bir defa yapacaksın bunu. Yoksa martımın ana direğinden sallanırken benim için neşeli neşeli dans edeceksin.
Nehrin kıyısında diziyle söğüt ve akasyalar vardı. Koyu yeşil yapraklı akasyaların sarı çiçekleri açmıştı. Nehir geniş ve derindi. Yeşil su kayalık kıyıların arasından ağır ağır akıyordu. Kum tepecikleri ortaya çıkmıştı. Kaçaklar vadinin yukarısındaki dik yamaçtan bakarlarken Sukiyana birdenbire titreyerek
"Ah ne iğrenç ve çirkin yaratıklar!" diye fısıldadı. "Sözünü ettiğiniz ejderhalar olmalı bunlar, öyle değil mi?"
Hal başını salladı. Bunlar gerçekten birer ejderha. İki genç beyaz kıyıda güneşlenen timsahlara bakıyorlardı. Sürüyle bu hayvanlardan vardı orada. Bazıları ancak iri kertenkeleler kadardı. Bazıları ise bir geminin filikası boyunda ve enindeydiler. Kurşuni dev gibi birer canavardılar. Herhalde bir insana olduğu gibi yutabilirlerdi. Bu hayvanların ne kadar yırtıcı olduklarını nehri ilk kez geçmeye kalkıştıkları zaman öğrenmişlerdi. Bu sürüngenlerden biri Billy Rogers'ı yakalayarak suyun altına çekmişti. Sonradan cesedin bir parçasını bile bulamamışlardı.
Sukiyana titrek bir sesle yine fısıldadı. Bu yaratıklar hala nehrin kıyısında nöbetteler. Suyu tekrar aşmaya çalışma düşüncesi bile beni titretiyor.
Aboli kuzeydeki kendi ülkesinden biliyor bu hayvanları. Kabilesinin onlarla başa çıkmak için bir yöntemi varmış. Nehrin yukarılarına timsahların erişemeyecekleri yüksek bir kayanın üzerine geyik etlerini yerleştirdiler. Sıcak güneşte etler kokmaya başlamıştı. Sonra hal adamlardan bazılarını ormanın zemininden suda yüzebilecek kütükler toplamaları için yolladı. Ned Tyler'ın denetiminde bu kütüklere palalarla biçim verdiler. Tabii silahların ince çelik kenarlarının körleşmesi halin hiç hoşuna gitmedi. Bu iş yapılırken Altuğ da Sukiyana'nın yardımıyla taze geyik derilerini dikkatle kesti ve genç kadının küçük parmağı kalınlığında ipler oluşturdu. Aboli ise ihtiyacı olan türdeki ağaçları arayıp buldu. Dallardan kısa ama esnek çubuklar kesti. Bu yığınları diğerlerinin çalıştıkları yere taşıdı. Koca Daniel esnek yeşil sopaların uçlarının sivriltilmesi ve ateşte sertleştirilmesi için zenciye yardım etti. Sonra çapı uygun bir kütük bularak bunu şablon gibi kullandılar. İki güçlü adam sopaları bir daire oluşturacak biçimde büktüler. Sivri uçları üst üste geliyordu. Onlar çubukları böyle tutarlarken Halde uçları taze geyik derisinden kesilmiş şeritlerle bağladı. Porsunla zenci sonra yavaş yavaş çubukları bıraktılar. Bunları bağlayan şerit kesildiğinde kıvrılmış çubuklar tüfeklerin tetiklerindeki yaylar gibi hızla açılıvereceklerdi. Güneş batarken bu kapanlardan yığınla hazırlamışlardı. Aslan sürüsüyle karşılaşmaları onlara ders olmuştu. Bu gece geyik butlarını geniş nehrin kıyısındaki en yüksek ağaçlardan birinin üst dallarına bağladılar. Korunmalı kamplarını bu et deposundan uzağa nehrin daha aşağılarına kurdular. Kampın etrafına sağlam kütüklerden engeller yaptılar. Giriş yerine de yeni kestikleri dikenli dalları yığdılar. Kaçaklar o gece pek uyuyamadılar. Yattıkları yerden çakal ve sırtlanların etin asılı olduğu ağacın dibinde uluyup bağırmalarını dinlediler. Ama aslanlar onları bir daha rahatsız etmedi. Şafak zamanı kamptan çıkarak nehri aşmak için yaptıkları hazırlıkları sürdürdüler. Ned Tyler kütükleri deri iplerle bağlayarak salın yapımını tamamladı. Sukiyene çok belirgin bir kuşkuyla sala baktı. Bu hiç de sağlam değil. Nehirdeki o dev ve ejderhalardan biri bir kuyruk vuruşuyla bunu devirebilir.
İşte Aboli bu yüzden o kapanları hazırladı.
Yamaçtan yukarı çıktılar. Altı udayla Zvanti taze çubuklan halkaların üzerlerine kalın bir tabaka yarı kokmuş geyik eti geçirilmesi işinde Aboli'ye yardım ediyorlardı. Zenci çalışırken timsah lokmasını çiğneyemez diye açıkladı. Bu et parçalarının her biri o canavarlardan birinin olduğu gibi yutacağı büyüklükte. Yemlerin hepsi de hazırlandıktan sonra onları suyun kenarına taşıdılar. Dev sürüngenlerin karaya vurmuş kütükler gibi yattıkları kum tepeciğine yaklaştıkları zaman bağırarak el çırptılar. Tüfeklerle ateş ettiler. Bu dev hayvanları bile ürkütecek kadar gürültü ettiler. Timsahlar ağır gövdelerini kısa küt bacaklarının yardımıyla kumlardan kaldırdılar. Ağır ağır giderek doğal çevrelerine sığındılar. Suları şakırdatarak derin yeşil gölcüklere süzüldüler. Oluşturdukları dalgalar karşı kıyıya çarptı. Kum tepeciği boşalır boşalmaz kaçaklar koşup pis kokulu et parçalarını suyun kenarına dizdiler. Sonra da telaşla kadınların beklediği güvenli yere nehrin yukarısındaki yüksek kayaya tırmandılar. Bir süre sonra timsahların gözlerinin üstündeki yumrular gölcüğün yüzeyinin her tarafında belirmeye başladı. Sonra timsahlar yavaş yavaş kum tepeciğine doğru geldiler.
Aboli korkak hayvanlar bunlar dedi. Sesinde nefret, yüzünde de tiksinti vardı. Ama biraz sonra etin kokusunu alacaklar. O zaman oburdukları korkularını yenecek.
Zenci konuşurken en iri timsahlardan biri sığ sudan çıktı ve yalpalayarak kum tepeciğine tırmandı. Üzeri diken diken dev kuyruğu kumları kazarak geride derin bir iz bırakmıştı. Sonra timsah birdenbire şaşılacak bir hız ve çeviklikle ileri doğru atıldı. Geyik eti parçalarından birini kaptı, ağzını iyice açarak eti zorlukla yuttu. Kaçaklar kayanın tepesinden kocaman et parçasının hayvanın boğazına kaymasını dehşetle seyrettiler. Timsahın boynundaki yumuşak beyaz pullu yer kabardı. Hayvan dönüp hızla gölcüye girdi. Ama hemen arkasından başka bir pullu sürüngen gözüktü ve o da yemi yuttu. Bunu bir kargaşa izledi. Güneşte ıslak ıslak parlayan uzun kaygan gövdeler birbirine karıştı. Timsahlar hışırtılı sesler çıkararak dişlerini takırdatarak etler için boğuşurlarken birbirlerinin üzerinden yuvarlandılar. Bütün yemler yutulduktan sonra timsahların bazıları gölcüye döndüler. Ama çoğu daha önce kaçtıkları güneşte ısınmış olan kumların üzerine yattı. Nehrin kıyısı yine sessizleşti. Emirci kuşları yeşil suyun üzerinde uçuşmaya başladılar. Gölün öbür tarafında koskocaman gri bir su aygırı başını uzattı ve gürültülü bir homurtuyla esnedi. Dişileri onun etrafında toplandılar. Sırtları parlak siyah kaya yığınlarına benziyordu.
Sabah Hollanda dilinde planın işe yaramadı. Timsahlar bir zarar görmediler. İçimizden biri suyun kıyısına inerse ona yine saldıracaklar.
Aboli ona sabırlı ol sabah diye yanıt verdi. Midelerindeki sıvıların çiğ deriyi sindirmesi için biraz zaman gerekti. Ama bu olduğu an çubuklar açılacak ve sivri uçları midelerine batacak. Hayati organlarına saplanacak. Aboni'nin sözleri sona ererken yemi ilk yutan en iri timsahlardan biri korkunç bir biçimde kükredi. Sırtını horoz ibiği gibi diken diken kuyruğu kafasına çarpıncaya kadar kamburlaştırdı. Sürüngen tekrar kükredi ve dönerek iri dişleriyle kendi gövdesinin yanını ısırdı. Sivri sarı dişlerini bir zırhınki kadar kalın pullu gövdesine geçirerek kendi etlerinden parçalar kopardı. Aboli ayağa fırlayıp işaret etti.
''İşte bakın, çubuğun sivri ucu karnını delmiş.''
Diğerleri o zaman taze dalın kararmış ucunun sürüngenin pullu derisinden uzanmış olduğunu gördüler. Erkek timsah kıvranıp bükülüyor ve hışırtılı sesler çıkarıyordu. İğrenç bir ölüm debelenmesiydi bu. Aynı anda ikinci bir sürüngen sarsılarak çırpınmaya başladı. Sonra onu bir başkası izledi, bir başkası daha. Sonunda gölcük beyaz köpüklere dönüştü. Korkunç ölüm çığlıkları ve kükremeleri nehrin iki yanındaki dik kayalara çarparak yankılandı. Uçurumların yukarılarındaki yuvalarında kartallar ve akbabalar ürktüler.
''Bu işi çok akıllıca yaptın Aboli, bize yolu açtın.''
Hal ayağa fırladı.
Aboli, evet, artık karşıya geçebiliriz diye yanıt verdi. Çabuk hareket etmeli. Nehirde ya da suyun kıyısında fazla oyalanmamalıyız. Midelerine çubuk batmamış bazı Nguenyalar olabilir.
Zenci'nin sözlerini dinlediler. Hantal salı aralarında kaldırarak hızla suyun kenarını indirdiler. Sal yüzmeye başlar başlamaz yiyecek dolu sepetleri, heybeleri ve barut keselerini üzerine attılar. Sonra iki kadınla küçük Bobby'yi zorla bu pek de sağlam olmayan araca bindirdiler. Erkekler soyunup iç etekleriyle kaldılar. Ağır akıntıda yüzerek salı karşı kıyıya doğru götürdüler. Oraya ulaşır ulaşmaz eşyalarını alıp kayalık yamaçtan hızla çıktılar. Nehrin kıyısından iyice uzaklaşmaya çalıştılar. Sonunda suyun yukarılarında gülerek birbirlerini kucakladılar, kutladılar. Gece orada kamp kurdular. Sabah şafak sökerken Aboli hale usulca
''Filler gölüne artık ne kadar kaldı?'' diye sordu.
Genç adam haritayı açıp bulunduklarını tahmin ettiği noktayı gösterdi.
''Şurada denizden 5 fersah içerideyiz. Gölle aramızda en çok 50 fersah var. Yolumuzu engelleyecek bu nehir kadar büyüğü çıkmazsa 5 gün sonra orada oluruz. Tabii hızlı yürümek şartıyla.''
Aboli o halde hızlı yürüyelim diyerek sayıları azalmış olan kaçakları uyandırdı. Zenci'nin ısrarlarıyla yükleri sırtladılar. Yükselmekte olan güneşin ışıkları yüzlerine çarparken yola çıktılar. Uzun yolculuk boyunca bozmadıkları sırayla gidiyorlardı.
38. ayrımın sonu. Sayfa 488.